Siber'in günlüğü.
Siber'in günden herkese iyi haftalar. Ben Tuba.
Ben Kerem.
Keremcim nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın? Tatillerden, gezmelerden döndün mü?
Tatil gezme yok ya. Sadece çalışıyorum. Yok öyle bir şey.
Senle bir türlü
denk gelemiyoruz senle bir türlü ama yani işte evet. Tatil gezmeden falan değil. Biliyorsun benim olmadığım bölümleri de izliyorum, dinliyorum herkes gibi. Oralarda Tuba tatilde falan diyorsun da Tuba hep etkinlikle kaçtırıyor yani.
Neyse bu hafta başardık beraber olmayı. Ben de evet. Bu nedenle heyecanlandım. İki haber birden getirdim. İstiyorsan onlarla başlayayım. İlk haber Move It açığıyla alakalı. Bu ara çok manşetlerde bu hafta çok haberi çıktı. Klop isimli bir fide yazılım grubunun Move It yazılımındaki bir açığı kullanarak birçok şirketi hacklediği ve fidye istediği konusunda çokça haberler var. Çok fazla kurban şirket var. İşte BBC, British Airways, Aer Lingus, Boots. Yani İngiltere'de, Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde birçok şirketin eklendiğini biliyoruz. Daha da bu public olarak bunu açıklayan şirketlerin sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Şimdi burada ransomware, fide yazılım grubu Klop. Ama aslında yaptıkları tam bir geleneksel bir ransomware saldırı tarzı değil. Hani biliyorsun normalde şifrelenir virüsün bulaştığı diskler, bilgisayarlar. Sonra da o şifreyi açmak için fidye isterler. Burada öyle yapmıyorlar. Burada verileri çalmışlar ve para ödenmezse, fidye ödenmezse bu verileri sızdıracaklarını söylüyorlar. İlk olarak da sanırım Shell'in bilgilerini sızdıracaklarını anons ettiler. 14 Haziran'a kadar süre vermişlerdi hatta. BBC'de ödemeyince sızdıracaklarını söylediler. Bu haberdeki bir değişik ilgi çeken nokta da aynı zamanda bir tedarik zinciri saldırısından bahsedebiliriz. Çünkü bu şirketler direkt Moovit'i kullanmıyor. Moovit bir dosya paylaşım yazılımı ve binlerce şirket ve kullanıcısı var. Bu saldırıda ise Moovit'te bir SQL injection açığı var. Ve bu SQL injection kullanılarak Moovit'in database'ine erişim sağlayabiliyor saldırganlar. Moovit'i Zellis diye başka bir şirket kullanıyormuş. Zellis de İngiliz bir payroll, maaş yönetim sistemi. Bu Zellis'i kullanan şirketler aslında burada kurban durumuna düşüyor. Ve Shodan diye bir arama motoru vardır, hani sunucu arama motoru. Oradaki aramalarda yaklaşık 2500 tane böyle internete açık Moovit server'ı bulunmuş. Dolayısıyla bunların da aslında her birinin eklenmiş olma ihtimali var. Ve o yüzden demiştim başta hani şirket kurbanların listesi artacak diye. Bu haftanın en büyük güvenlik açığı ve sızma haberi buydu belki de.
Şeyi anlamaya çalışıyorum burada. Şimdi Moovit'e sızıyorlar. Moovit'in veri tabanına girdikleri için. Buradan Zellist de Moovit kullandığı için. Oradan şeye yürüyorlar, Zellis'te yürüyorlar anladığım kadarıyla. Zellis herhalde bu şirketlerin bordrosunu yapıyor. Peki bu ransom saldırısı dedik ya, bordroyu yapan şirketle demek ki arada bir network bağlantısı, bir entegrasyon vesaire, bir takım gelen giden paket gibi bir şey var ya da bir ayrıcalıklı kullanıcı belki. Onun üzerinden doğrudan bu saydığın koca koca şirketlere, Shell gibi şirketlere doğrudan girip bunların ağında da kritik dosyaları kriptografiyle şifreleyip kendilerine de bir kopya alıp işte backup'ı silme vesaire falan gibi işler mi yapmışlar? Yoksa sadece kendilerine bir parça data alıp belki de bu çalışan maaş vesaire bilgilerini alıp hani doğrudan anahtar müşterinin verisine erişmiş ama anahtar müşterinin verisinin network'üne girmemiş ya da sistem tarafına erişmemiş mi? Oranın detayı var mı sende?
Tam olarak ikinci söylediğin durumdan bahsedebiliriz burada. Yani bir şifreleme de söz konusu değil. Sunuculara ve bütün şirketlerin bütün bilgisayarlarına erişim gibi bir şey de söz konusu değil. Hani benim okuduğum kaynaklara göre. Bu Moovit'in internal database'i var bir tane. O database'deki verilere erişim söz konusu.
Teşekkürler.
Rica ederim. İkincisi değişik bir haber. Bu bir katilin yakalanma hikayesi. Amerika'da Idaho katili. New York Times'ın bir haberini okudum. Hoşuma gitti. Onu paylaşayım dedim. Şimdi klasik bir polis hikayesi gibi başlıyor ama işin dijital boyutu çok önem kazandığı için ilginç geldi bana. Kasım ayında bir öğrenci şehrinde 4 tane öğrenci evinde ölü bulunuyor. Polisler hatta FBI'dan da yardım alarak geleneksel araştırma yöntemlerini kullanarak katili bulmaya çalışıyorlar. İşte bağlantılı kişileri araştırıyorlar. Başka illerde, yakın illerde, yakın zamanda sapkınlık yapmış olan kişileri inceliyorlar, onlara bakıyorlar. Bir kere yakınlarda bir yerde biri bıçak sallamış hatta, onu yapanı buluyorlar. İşte ama o şehre uğramadı, ortaya çıkıyor vesaire. Yani geleneksel yollarla araştırıyorlar, birkaç hafta geçiriyorlar ve hiçbir sonuca varamıyorlar. Sonra işin dijital boyutu biraz daha önem kazanmaya başlıyor. İşte o evin civarlarında saat sabahın 3'üyle 5'i arasında dolaşmış telefon sinyallerine bakıyorlar. Hani kimlerin telefonları orada bulunmuş diye. Kurbanların banka dokümanlarına ulaşıyorlar. Kurbanların e-maillerini, sosyal medya hesaplarını hepsini alıp onlara bakıyorlar. Hatta kurbanlardan birinin Tinder hesabına bakıyorlar. Orada sanırım son zamanlarda mesajlaştığı 15 kişinin Tinder hesaplarına bakıyorlar. Onların konumlarını, kredi kartı bilgilerini, aralarındaki mesajları, videoları, resimleri hepsini alıyorlar Tinder'dan. Onlara da bakabiliyorlar. Daha sonra ekstra bir detay, yani bunlara rağmen çok yine bir yere varamıyorlar. En sonunda cinayet yerinde bir bıçak kılıfı bırakıldığı ortaya çıkıyor ve bıçak kılıfının üzerinde de bir kan izi var. Ama kan izi hiçbir kurbana ait değil. Bu bıçak kılıfının yakın zamanda Amazon'dan almış kişilerin bilgilerini alıyorlar Amazon'dan. Ona bakıyorlar. Oradan da bir şey çıkmıyor. eBay'de bu bıçak kılıfını arayanlara bakıyorlar. eBay'den o bilgileri alıyorlar. O da bir yere varmıyor. Son olarak da diyorlar ki şeye bakalım. Genetik soy ağacı araştırması yapalım diyorlar. Hani çokça böyle siteler var. Genetik test yapıp onun ağacını çıkaran ya da tam adını bilmiyorum şimdi. Hani kendin böyle bilgilerini girip kendi ağacını çıkarabildiğin MyHeritage evet. Onun gibi
örnek
siteler
de
var.
Gönderiyorsun. Sample gönderiyorsun biliyorsun. Hangi evet. Ülkelerde gezmiş atalarımız falan onları çıkarıyorsun.
Evet aynen. O sitelere bakıyorlar ve o sitelerden birinde güya dediklerine göre şöyle bir seçenek varmış. Benim DNA testimin sonuçlarını gerekirse polisle paylaşma iznini veriyorum tarzı bir izin verme opsiyonu varmış. Güya diyorum çünkü bence bu opsiyon seçilmese bile erişiyorlar bu bilgilere gibi geliyor bana. Ama işte bu hikayede New York Times'in yazdığına göre o bilgiler tikli olan kişilerin bilgileri yer alıyor. Polis bunlara ulaşıyor. Bunu kullanarak bıçak kılıfından bulunan kanın soy ağacını çiziyorlar. Ondan sonra da şüpheli listesinde bulunan birkaç kişinin kan örneklerine de bakıyorlar. Tam tutmuyor. Ama bir tane şüphelinin evinin yakınlarındaki çöpten topladıkları bir cisimden aldıkları kan iziyle bu bıçak kılıfının üzerinde bulunan kan izinin bir şekilde uzaktan bu soy ağacı üzerinden birleştiğini ortaya çıkarıp bu arkadaşı yani katili yakalıyorlar. Bu bir hani dijital forensik hikayesi.
Bayağı var içinde.
Evet. Ve hani hem son kullandıkları yöntem aslında çokça aktif soruşturmalarda kullanılmayan bir yöntemmiş. Hem bu yeni hem de bu hikaye oraya gelene kadar bir sürü şey saydım. Yani Amazon, eBay, Tinder, sosyal medya, zart zurt hep yani o kadar çok kaynaktan dijital bilgi toplamışlar ki. Bu da aslında hani dijital izimizin, günlük hareketlerimizin, yaptıklarımızın ne kadar iz bıraktığını ve internette ne kadar bulunduğunu bir kez daha göz önüne seren bir örnek.
O zaman buradan meraklılarını söyleyelim. Ben yeni bir diziye başladım Netflix'te. Sadece internet üzerinden gönüllü olarak suç araştırmacılığı yapan insanları konu alıyor. Bunların hiçbir tanesi bilişim uzmanı değil, siber güvenlik uzmanı değil. Tamamen gönüllülük esasına dayalı birçoğu ev hanımı ya da part-time çalışan insanlar. Belli başlı platformlar kurmuşlar. Ve işte kayıpların bulunması ya da biliyorsun Amerika'da bir işte ceset bulunduğu zaman ve kimliği eğer tespit edilemiyorsa Jane Doe gibi isimler kullanılıyor. İşte bu Jane Doe'ların gerçek kimliğinin ortaya çıkarılması, katillerinin bulunması gibi konuları ele alan ve tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıkları platformlar var. Bunları konu alan gerçek hikayeler var. Netflix'te bununla ilgili bir dizi var. Meraklıları buradan önerelim. Teknoloji, siber güvenlik böyle el ele verdiği zaman. Özellikle işin içerisinde böyle hızır afiyelerde olduğu zaman aslında elinden kurtulmuyor hiçbir şey.
Evet, böyle bir platform daha önce duymuştum bir tanesi ve tamamen open source intelligence yani açıkta internette evet. Bırakılan izlerin takibiyle yapılıyor soruşturmalar. Yani hiçbir şekilde birini hacklemek ya da sosyal mühendislikle yapılıyor mu emin değilim. Hani çünkü o bile birini hacklemek gibi ya. Sadece evet. Benim o platform öyleydi. Sadece open source intelligence'tı. Hani diziye de bakacağım benim haberim yoktu. İlginç.
Ben de şimdi hazır bu kadar dijital ayak izi vesaire konuşmuşken şeyi söyleyeyim. Yakın zamanda bir araştırma okudum. Şöyle başlıyor araştırmanın kapağında aslında şu var. İleride yani önümüzdeki 20 sene içerisinde insanların sosyal medyada bıraktıkları veya internette bıraktıkları eski paylaşımlar, işte çocukken, küçükken yaptıkları paylaşımlar nedeniyle isimlerini değiştirmek zorunda kalacaklarını yani hani unutulma yasası var vesaire falan var. Okey, dijital ayak izimizi temizlemeye çalışıyoruz. Buna da okey. Ama o kadar fazla yayılıyor, o kadar hızla yayılıyor ve o kadar fazla hızla kopyalanıyor ki bu bilgiler insanların geçmiş paylaşımları nedeniyle isim değiştirmek zorunda kalacaklarını öngören bir tahmin var. Çok katılıyorum buna. Hazır bireysel kullanımı internet demişken ben de sıradaki haberime geçmek istiyorum sizinle. Google'la WhatsApp arasında bir takım yazışmalar dönüyor. Şu ara Twitter çok hareketli. çok yeni bir haber. 21 Haziran tarihli bu haber. Aslında bir teknoloji araştırması diyelim kabaca, bir mühendis. WhatsApp'la alakalı şöyle bir tweet attı. WhatsApp benim telefonumda bir şekilde kamerayı ve mikrofonu açık halde bırakmış gece boyunca. Saat işte 4.55'te sabaha karşı 4.40, 4.39, 4.37, 4.22 sanki sesli mesaj atmışım kendi kendime veya işte bir şeyler kaydetmişim gibi. Bir takım timeline'de böyle bir şey görüyorum, loglarımda böyle bir içerik görüyorum diyor ve bunun ekran görüntüsünü paylaşıyor. İşte derhal hani bu konuyla alakalı bir önlem alınması gerekiyor şeklinde WhatsApp'ı uyarıyor. Ardından WhatsApp Google'la iletişime geçiyor. Diyorlar ki evet biz bir inceleme yaptık, bu aslında WhatsApp'a ait değil. Google'ın çok ilginç bir security dashboard'u var. Bu security dashboard'undan kaynaklanan bir açıklık olduğunu, yani Android telefonları etkileyen bir açıklık olduğunu gözlemledik diyor. Ve birlikte diyor işbirliği içerisindeyiz. Derhal bununla alakalı bir güncelleme yayınlayacağız diyor. Şu anda güncelleme Android markete indi mi? Az evvel baktığımda göremedim ama sanıyorum bizde de gelecektir diye tahmin ediyorum akabinde. Çünkü bu dediğim gibi sadece Android telefonları etkileyen bir durum. O yüzden de çok güzel de kibar da yazmışlar böyle hani birbirlerinden özür diliyorlar. WhatsApp özür diliyor. Google tarafı özür diliyor vesaire. Çok da kibarlar, naifler. İşte kısmen kullanıcılarımız etkilendi. Kısmen falan değil. Bayağı bildiğin Android kullanan herkes etkilendi aslında. Oradaki kısmenden kasıtlı herhalde iOS'çuları kastediyorlar diye tahmin ediyorum.
Hep o zaman tarafı. Onlar kibarlıklarını yapsın da biz açıkça Google'u suçlayabilir miyiz yani?
Aynen öyle. Google'u suçlayabiliriz. Evet. Maalesef oradaki o security dashboard'u beslemesi gereken herhalde bir takım API'ler ya da bazı servisler vardı. Orada ne ters gittiyse bilmiyorum artık ama kamerayı, mikrofonu bayağı bildiğin arka tarafta açık bırakıp seni dinliyor yani. Aslında yaptığı şey bu. Çok büyük bir gizlilik ihlali takdir edersin ki kesin bunun peşinde bırakmazlar. GDPR buna bir şey yazar mutlaka. Ama herkese söyleyelim, Android kullanıcıları özellikle lütfen WhatsApp'la ilgili güncellemelerinizi yapın. Şu anda dediğim gibi iOS tarafında herhangi bir olay yok. Herhangi bir güncelleme de gelmeyecektir. Ama Androidçilere özellikle buradan duyurmuş olalım.
Teşekkür ederim ben de. Güzel, önemli uyarı. Bu hafta güzel, uzun bir program yaptık. Editörümüz Ceren'e kolay gelsin diyelim buradan. Ve burada bitirelim istiyorsan. Herkese mutlu, güvenli haftalar dileriz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Herkese güzel bir bayram. Her türlü şapkanın renginden uzak tatil yapabileceğimiz bir bayram diliyorum ben de. Görüşmek üzere, hoşçakalın.